Ayrım 39, Bülbül'ün 40 şarkısı, sayfa 535, 630-632. İslamiyet'in 7 iklim 4 köşeye yayılışı, heyetler, heyetler, İslam'a girmek üzere kafile kafile, Halid bin Velid ve Amr bin As'ın imanı, Ka'b bin Zübheyr ve Bürde kasidesi. Seni görmekliğe bin can behadır ya Resulallah, seni met etmek Allah'tan atadır ya Resulallah. Şeyyat Hamza. Seni bir kerecik görmeye bin can feda olsun ey Allah'ın elçisi, seni övebilmek de Allah'ın bir bağışıdır. Reces, Ka'b için. Doğrulmak istiyor ama kımıldayamıyor, derin nefes almak istiyor ama boğuluyordu. Avazı çıktığı kadar bağırmak geliyordu içinden ama bir türlü sesi çıkmıyordu. Rüyaydı biliyordu ama bir türlü uyanamıyordu işte. Atı imdadına yetişti. Kırs! Sıçradı. Oh! Hayır, böyle olamazdı, olmamalıydı. Aynı kabusu bu kaçıncı görüşüydü. Bak işte yine bütün bedeni tere batmış, yine elinin ayağının dermanı kesilivermişti. Rüyasında gördükleri şeyler aslında bildikleri şeylerdi. Babası Züheyr karanlık bir boşluğa doğru çırpınarak düşüyor, kendisine gökten uzatılan ipi yakalamaya çalıştığı halde bir türlü yakalayamıyor, ip ona doğru geldikçe o düşmeye devam ediyor, ip geliyor, o düşüyor ve boşlukta çırpınırken kendisine bakıp oğul diyordu, sakın ha. Ka'b. Büyük şair, genç kızların adını ezbere bildikleri ve ağzından çıkacak iki dize ile dize geldikleri şöhretin adamı. Kabilesinin övüncü, Arap dilinin harikası. Bütün çölün yakışıklısı. Nereye gitse ikram, kime varsa hürmet gören adam. Neredeyse her kum tanesinin altında bir şairin yaşadığı şu zamanda, Kabe duvarında recezleri, kasideleri asılı duran söz ustası. Onu bir vahada yapayalnız buldum. Taif'ten Medine'ye uçuyor ve su arıyordum. İşte orada, tenha kuytuda, atının yularını bileğine dolamış, öylece uyuyor, uyurken de kıvranıp duruyordu. Kabuslar gördüğü belliydi. Kalbinde binbir düşünce, birbirine dolanmış fikirler ve kararsızlıklar. Uyandığında içini dinledim, kabusun etkisiyle bocalıyordu. Acaba yanlış yolda mıydı? Şiir cininin peşine takılmak yerine imanın ardından mı gitmeliydi? Çöllerde gül çağı çoktan başlamıştı. Her yana gül kokusu doluyor, gül rüyaları görülüyordu. Kulakları, burunları ve gözleri mühürlü olmayanlar coşku içinde güle koşuyorlardı. Gülümün eteğine yapışanlar, kurtulanlar, Allah'a yönelenler artık sağanak sağanaktı. Gülümden yana bir akım vardı, her yönden ve her iklimden. Işığa koşuyordu koşanlar, nura koşuyordu kelebekler. Büyük demeden, küçük demeden, kadın demeden, erkek demeden. Bazen asillerden, bazen dul, bazısı zenginmiş, bazısı kul. Siyah ırktan, beyaz ırktan, kimi 50'den, kimi 40'tan. Ta Yemen'den, Bahreyn ve Basra'dan, Habeşillerinden ve diyarı Kisra'dan. Gülümün kokusu bahçeleri tutmuş, gül çağı başlamıştı. İnsanlığa insaniyet pek güzel yakışmıştı. Şimdi her şey iyi, güzel ve doğrudan yana olacaktı. Allah'a giden yolun ilk yolcusu Adem'den gül kervanının arkasındaki son adama kadar bütün insanların sorumluluğundaki iyi, güzel ve doğru. İsa Nebi'nin kitabında Feraklit diye anılan müjdeydi bu. Hakikatin gönüllere yansıyan sesiydi. Artık batılların kapısına kilit vuruluyor ve dünya sevgi ekseninde yeniden kuruluyordu. Sanki İsrafil üflemişti de azametli sura, bölük bölük bir akım başlamıştı büyükten büyük nura. Kimler ve kimler gelmiyordu ki, kimleri kimler bilmiyordu ki. Mekke'nin fethinden sonra ve din-i mübinden sonra, gül çağında imana gülümsemişti yüzler. Lat ve Uzza'nın peş peşe devrilişini görmüştü gözler. Kabe'de bütün putlar yıkılmış, damında Muhammed'in ezanı okunmuştu. Bilal'in tatlı sesinden gelince Allahu Ekber, yürekler yerinden fırlaya yazdı Allahu Ekber. Medine mescidi bir nur idi, Müslüman olmak o nur idi. Kaç yüzyıl beklediğim gündü bu, kaç şehidin beklediği düğündü bu. Mekke fetholmuş, şirk sona ermişti. Gülüm insanlığa yeni bir ruh vermişti. Hidayet ki nasip olmaz da her kula, Allah vermeyince kim araya kim bula. Ama Rabbim verdikçe veriyordu ve müminler erdikçe eriyordu. Ardı arkasına gelişler vardı, ardı arkasına yönelişler. Tekrar ve tekrar, iyiye, güzele ve doğruya. Ve şimdi sıranın bir şairde olduğunu anladım. Hem de ne iyi olurdu, hisli şair Abdullah bin Revaha, Mute'de şehit olmuşken. Gülüm'ün hayatında şiirlerin önemli etkilerini görmüştüm. Okuduğum bütün şarkılarda onu öven şairlere benzemeye çalışmam bu yüzdendi. Savaşlarda şiir ve şairin yeri çok önemliydi. Hasımlarına yönelik yaralayıcı ve yıkıcı hicivlerle kendi askerlerini öven metiye ve recezler herkesin dilinde dolaşır, yıllarca kabileler arasında iftiharla okunurdu. Gülüm hak dinine geldiğinde şiir öylesine güçlü bir saldırı veya savunma aracıydı ki, Cebrail bu hususta şairlerin gelince onlara da sapkınlar uyar. Onların her vadide başıboş dolaştıklarını ve gerçekte yapmadıkları şeyleri söylediklerini görmedin mi tebliğini getirmişti. Ayette sözü edilen sapkın şairler Hubeyre, Şafii, Ebu Azze gibilerdi ama yine de Abdullah bin Revaha, Ka'b bin Malik ve Hassan bin Sabit gibi Gülüm'ü öven şairler bu ayeti üzerlerine alınmış ve huzura gelip ağlamışlardı. Ey Allah'ın Resulü, şüphesiz Allah şair olduğumuzu bildiği halde bu ayetleri indirdi ve biz helak olduk. Bunun üzerine Cebrail, ancak iman edip iyi şeyler yapanlar, Allah'ı çok ananlar ve haksızlığa uğratıldıklarında kendilerini savunanlar başkadır tebliğini getirmiş ve Gülüm de şairlerine işte bu ayette sözü edilenler sizlersiniz demişti. O günden sonra şairler insanları doğru istikametten çevirip yanlışa, insaf ve adaletten çevirip zulüm ve acımasızlığa götüren şiirler söylemeyi terk ettiler. Ka'b ta başından beri Gülüm'e muhalefette ileri gitmişti. Çünkü onun söyledikleri kendi şiirlerinden üstündü. Düşünüyordu ki şu Muhammed'in okuması yazması yoktu ama Allah'ın kendisiyle konuştuğunu söylüyor ve okuduğu hiçbir şiirle kıyaslanamayacak derecede üstün sözleri dillendiriyordu. Kendi şiirlerine Mekke'de hayran kalanlar çoktu ama Muhammed'in sözleri Mekkeliler üzerinde bütün şiirlerden, bütün oklardan, bütün kılıçlardan daha etkiliydi ve herkesin hayatını değiştiriyordu. Sözlerini inkar etmek isteyenlerin ona şair dedikleri vakit "Ah keşke şair olsaydı" diye geçirmişti içinden. Şimdi de öyle düşünüyordu. Şair olsaydı her şey ne kadar kolay olurdu. Karşılıklı şiirler söyler, birbirimizi hicveder, kim üstün gelirse diğerini öven bir şiir yazar düşmanlığı bitirirdik. Ka'b bunca zamandır Müslümanlar hakkında tertip ettiği beyitler ve kıtaların ne derece şiddetli ve acımasız olduğunu aklından geçirdi. Bedir'de Kureyş ulularından bazılarının öldüğünü duyunca eğer Muhammed bu adamları öldürdüyse vallahi yerin altı yerin üstünden daha iyidir demekle başlamıştı işe. Sonra sayısız küfürname nazmetmişti. Hele şu kardeşi Bücer'in Müslüman olması üzerine yazdığı hiciv yok muydu? Şimdi kabusları da bu galiz beyitler yüzündendi zaten. Çünkü Gülüm şiiri okuyunca çok üzülmüş ve yazanın kanının heder edilmesi işinin Allah rızasına uygun olacağını söylemişti. Bir şiir ancak bu kadar galis hakaretlerle dolu olabilirdi. Ka'b güya kardeşini Müslümanlıktan vazgeçirmek istemiş, bu yüzden İslam'a sövüp durmayı bir kahramanlık, bir söz ustalığı saymıştı. Oysa şimdi aynı şiirler hayatı kendisine gittikçe daraltıyordu. Hakkındaki ölüm fermanı yüzünden kimseye kendisini tanıtamıyor, kimliğini gizleyerek yaşıyor, ben şairim diye kimseciklere övünemiyordu. Bir zamanlar beyitlerinin okunmasından heyecan duyan adam şimdi okunmasını istemiyor, vaktiyle kendisini pohpohlayan insanların yanından kaçıştıklarını görüyordu. Yıllardır aralarında yaşadığı Gatafanlılardan Müslüman olanlar vardı. Kanı heder edilecekler arasına girdiğine göre orada durması artık tehlikeliydi. Oğlu Ukbe'yi ve eşini alarak Gatafanlılardan ayrıldı. Kendi obası olan Müzeyne'ye vardığında ise kabilesi eşiyle oğluna kucak açtı. Lakin kendisini himaye etmeye yanaşmadı. Ka'b babasını düşündü. Kabe duvarına şiirleri asılan, herkesin adını hürmetle andığı, Lebit'le birlikte Arap şiirine kıvamını veren babası neden ikide bir rüyasına giriyordu? Kendisine bir şey mi demek istiyordu? Hayatı boyunca onu gıptayla izlemişti. Öyle çırpınıp bir karanlıklar uçurumuna düşecek adam değildi. Muhtemelen ruhu şimdi kendisini izliyor olmalıydı. Belki de şu cinine söyleyip kendisini babasıyla görüştürmesini istemeliydi. Ne iyi bir babaydı. Kardeşi Bücer ile ikisine şiirin her şeyini anlatmış, öğretmiş, usta birer şair olmalarını, bu yüzden saygınlık görmelerini sağlamıştı. Hatta yurtları Müzeyne'de kıymetleri bilinmez diye onları şiirin daha fazla revacı olan Gatafanlılar arasına götürüp orada yerleştirmişti. Ama dedi bir an, öyle olmayabilir. Belki de iş tam tersiydi. Gatafanlılar Muhammed'le azgınca savaşıp durmasalar, belki de yazdığı şiirler başına bunca bela açmayacaktı. Bir başkasının davası için farkında olmadan tetikçilik mi yapmıştı yoksa? Aslında Muhammed'in söyledikleri de o kadar kötü şeyler değildi. Onu Gatafanlılardan duydukları kadarıyla tanıyordu. Söylediklerinin ve yaptıklarının hakikatini hiç araştırmamıştı. İyi ama bütün o hicivleri kulaktan dolma dolduruşlarla mı yazmıştı? Ne kadar ahmakça bir iş yaptığını yeni fark ediyordu. Şimdi bu konuyu yeniden düşünmeli, hareket tarzını gözden geçirmeliydi. Kardeşinin gönderdiği mektubu çıkarıp tekrar okudu. Ağabeyinin iyiliği ve hidayetini isteyen kardeş Bücehir'den Büyük Bücehir'e yahut Resulullah'a hicivler yazan ağabey Ka'b'a. Bismillahirrahmanirrahim. Ey ocağımızın ateşi, ey çadırımızın direği. Kur'an'ın fesahat ve belageti karşısında artık sözün bittiğini, şiirin rafa kaldırıldığını pek çok şair gibi sen de kabul ediyorsan ki ettiğini biliyorum. Bütün divanını toplasan yahut uykuları terk edip gece gündüz durmadan en beli şiirleri söylesen de Kur'an'dan bir ayetin benzerini söyleyemeyeceğini kabul ediyorsan ki ettiğini biliyorum. Altın harflerle yazılıp Kabe duvarına asılan 7 şiirin hükmünün kapandığını ve Kur'an'dan sonra şiirin bir değerinin kalmadığını kabul ediyorsan ki ettiğini biliyorum. Şu söyleyeceklerime kulak ver. Evvelen yazıp bana gönderdiğin şiirin bir harfinde bile sana gücenecek değilim. Çünkü üzerimde emeğim var. Lakin Allah'ın elçisine yaptığın hakaretlerden çok gücendim. Tövbe et. Saniyen, Allah'ın elçisine kulak ver ve söylediklerini düşün. Mecazlar ve kinayeler gibi değil, teşbihler ve istiareler gibi değil, mahza hakikat gibi düşün. Onun sözlerinde hiçbir yalan, kusur, hata ve kötülük bulamazsın. Şair değildir ama getirdiği ayetler şiirin pabucunu dama atmıştır. Düşün, akıbeti dehşetli olacak kardeş. Sana ve bana kelimeleri yan yana ve üst üste dizmeyi öğreten babamız Ebu Sülma Züheyr sağ olsaydı, şüphesiz Allah'ın elçisine iman ederdi. Salih sen, gel, sen dahi iman et. La ilahe illallah Muhammed Resulullah de. Bilesin ki Allah'ın elçisi dört bir yandan bölük bölük gelenleri kabul ediyor. Kim bilir belki seni de kabul eder. Durma, koş, gel. Medine'de bul beni. Aksi takdirde Allah'ın elçisine ve İslam'a yaptığın hakaretler için kılıcım seni bulduğunda boynuna inecektir. Böylece biline ey obamızın keskin dillisi. Kaap kardeşinin satırlarını bir daha düşündü. Gülüm'ün söylediklerini o güne kadar hiç dikkatle dinlemediğini fark etti. O anda ben ayetlerden okuyarak şakımaya başladım ama kulağı mühürlüydü, beni duyamadı. Oysa Gülüm'ün Allah'tan aldığı sözleri dinlemeye şu anda ne kadar da muhtaçtı. Hatırlamaya çalıştı. Bölük pörçük bazı sözleri döküldü zihnine. Evet, galiba Büceyir haklıydı. Muhammed'in hiçbir sözüyle hiç kimse yoldan sapmamış, hiçbir kimse felakete sürüklenmemişti. İyilik yapmayı, fakirlere, kimsesizlere ve akrabaya yardımı, komşuyla güzel geçinmeyi, kardeş olmayı söylüyordu. Kaab'ın içinde bir dönüşüm başladı. Nasıl olup da bugüne kadar beklemişti? Nasıl olup da bu kadar gafil olabilirdi? Hayatı bu kadar boş mu yaşamıştı? Şu dünyada yaptığı ne vardı ki onunla övünebilir, oğlu Ukbe'ye miras bırakabilirdi? Şimdi övündüğü şiirleriyle ileride oğlu övünür müydü? Yoksa o da bu şiirleri duydukça boynunu büküp saklanacak mıydı? Ben meğer ne hayırsız bir insanmışım. Allah Allah, bunu kim söylemişti? Duyduğu ses kendi sesi miydi? Etrafına bakındı. Delireceğim galiba. Yine duydu işte. Bu ses gerçekten de kendi sesi miydi? Eğer öyleyse etrafını kötü cinler sarmış olmalıydı. Kötü cin içimde. Belki de. Evet evet. Bu ses tam da kendi sesiydi. Eğer gittiği yoldan dönmez, köşe bucak saklanmaya devam ederse buna benzer daha çok sesler duyacağından şüphe yoktu. Ve işte duyuyordu. Bu çocuk çığlığı da neyin nesi? Hayır hayır, olamaz. Toprağa gömdüğü kızının çığlığıydı bu. Muhammed kız çocuklarını diri diri toprağa gömmeyi yasaklamıştı. Sayıkladığını fark etti. Bu Muhammed insanların hayrına birisi olsa gerek. Doğru söyleyen birisi. Neydi o söz? Hani Müslümanların söylediği? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Böyle mi diyecekti? Müslüman olmak böyle mi olacaktı? Aslında kolay da görünüyordu. İş kalbi inandırmaktaydı. Ve Kaap Gülüm'e inanmak istediğini fark etti. İnanmak ve sığınmak. Ölümden önce ve ölümden sonra. Dilinden şiirler dökülmeye başladı. Sadece Allah'a, ne Uzza'ya ne Lat'a. Eğer kaçabilirsen kaç Allah'a. Kimsenin kaçamadığı, kaçılamayacak günde. Kalbin saf ve berrak olursa ve teslim olursan Allah'a, insanlardan ve Allah'tan kaçamayacağın günde kurtuldun say. Yoksa, yoksa, yoksa. Atını mahmuzlamış uçuyordu. Gül kokulu Medine'ye, Gülüm'ün meclisine, Medine mescidine. Kanatlarımı son zamanlarda bu kadar zorladığımı hatırlamıyordum. Nura koşan bir süvari, ışığa koşan bir pervane. O güne kadar kimler koşmamıştı ki? Belki de geç kalacaktı. Şimdi iş kimseye görünmeden, kimseye tanınmadan ve en uygun vakitte onun eline yapışabilmekteydi. Daha önce böyle yapanlar olduğunu biliyordu. Mahzum oğullarından Halid bin Velid ile Sehim oğullarından şair dostu Amr bin As'ı hatırladı. Yanlarınca Osman bin Talha'yı da. Onlar da kendisi gibi azılı düşman iken koşup can havliyle eşiğine düşmüşlerdi soluk soluğa. Mekke'nin fethedilmesinden önce almıştı onların haberini ve üzülmüştü. Şimdi seviniyordu. Birden kendine itiraz etti. Eğer onlar Müslüman olmasalardı belki Mekke'ye düşmez. Eğer onlar Müslüman olmasalardı belki Müslümanlar Mekke'yi düşüremezdi dediğini hatırladı. Öyle ya, Osman olacakları kestirebilmeyi en iyi bilen çöl kahramanıydı. Amr, Arap yurtlarında ağırlığınca pırlantayla tartılan yiğitlerden biri yiğit idi. Ya Halit? O şair dostu, işte o bambaşkaydı. Uhud gününde Müslümanları mağlup eden süvari birliğinin başında o yok muydu? Şimdi artık keşke olmasaydı mı diyecekti. O kendisine ne kadar da benziyordu halbuki. Hatta o kendisinden üstündü. Çünkü o yalnızca vezinleri koşturup kafiyeleri vurmuyor, atını da öyle koşturup kılıcını öyle vuruyordu. Muhammed'in hizmetine girince Müslümanların ona Seyfullah dediklerini duymuştu. İçini dinledi. Allah'ın kılıcı ha? Ben de bir kılıç olmadıkça yazıklar olsun bana. Anlatılanlara göre her üçü de Müslümanlara karşı yaptıklarının iki katını şimdi Müslümanların düşmanlarına karşı yapmaya ant içmişlerdi. Buna yüzünü ekşitti. Bu yemin mutlaka benim kellemi almak için de geçerli olacaktır. Ona göre gitmeliyim. Korktuğunu fark etti. Atını durduracak gibi oldu. Ne yapıyor ve nereye gidiyordu? Bu kadar zamandır küfredip yerdiği adamlarla yan yana nasıl dururdu? Onların yüzlerine nasıl bakardı? Muhammed'e ve Müslümanlara küfürlerle dolu hicivleri herkesin ezberindeyken, onları aşağılayan ve yerin dibine geçiren mısraları ortadayken, bu gidiş nasıl bir netice verecekti? Hem sonra hakkında ölüm kararı verilmişti. Kab canından korktu, Müslüman olduğu denilmesine nasıl tahammül ederdi? İyi ama içindeki bu huzur da neydi? Onu coşturan, atını şaha kaldıran. Yol boyunca bir şiir nazmetmeyi düşündü. Macerasını anlatmalı ve kendisini affettirmeliydi bu şiir. Kardeşi mektupta Allah elçisinin gelenleri kabul ettiğini yazıyordu. Onun huzuruna vardığında herkesten ayrı olarak o şiirle af dilemeliydi. Değil mi ki şairdi ve başladı kafiyeleri sıralamaya. Suad'ın ayrılığı yetmiyormuş gibi söz taşıyanlar iki tarafın arasında. Sen kendini ölmüş bile ey Ebu Sülman'ın oğlu diyorlar durmadan. Atı kantere batmış vaziyette Medine kumlarında yavaşladığında Kızıltepeciklerin ardında gün iniyordu ve ben de çatlamak üzereydim. Yol boyunca bir şiir tertiplemiş ve sözleri pek rana düşmüştü. 59 beyt su gibi akıyor, biri diğerinden daha güzel belagat ve fesahet ile o güne kadar söylenmiş manzumeleri gömüyordu. Kab'ın o güne kadar yazdığı bütün şiirleri terazinin bir kefesine, bu kasideyi de diğer kefesine koysalar, şüphesiz bu kaside ağdırırdı. Yüzlerce müptezel yergiye karşı şaheser bir övgü. Üstelik de refrefin süvarisi, iki cihanın serveri, Allah'ın sevgilisi Muhammed Mustafa adına bir övgü. Altı beyt de yalnızca onu anlatmakta. O güne kadar pek çok şarkı söyledim ama bu şiiri bestelemek ve gülüm için bunu şakımak bir bahtiyarlık olacaktı. Şair Züheyr'in şair oğlu Kaab gerçekten kelimeleri en zarif şekliyle kullanmış ve söyleyeceğini yığın yığın sanatla yoğurarak söylemişti. Yarın gülümün bu şiiri çok beğeneceğini düşünerek uykuya vardım. Kaab'ın gece gizlendiği hurma bahçesinde. Mescid-i Nebi'de sabah namazı pek revnaklı olurdu. Bugün daha bir kalabalıktı. Yine çevre yurtlardan pek çok insan gülümü ziyarete gelmişti. Kaab cemaate katıldı. Herkesin yaptığını yaparak ve yüzünü fazla kimseye göstermeyerek. Namaz bitince gülüm misafirlerle tek tek ilgilendi. Çevresi çok kalabalıktı. Rakiplerim her gün çoğalıyordu. Herkes benim gibi ona aşık olmuş, yanından ayrılmak istemiyorlardı. Ve Kaab aradan sıyrılıp onun oturduğu hasırın önünde diz çöktü. Yavaşça elini uzatıp mübarek elini tuttu. Sanki bir ahit yapacak gibiydi. Gülüm bu adamı daha evvel hiç görmemişti. Herkese yaptığı gibi merhamet ve sevgiyle gülümsedi. Kaab yapacaklarını o gece ben uyurken planlamış olmalıydı. Ey Allah'ın Resulü, Kaab bin Züheyr tövbe etmiş, bir Müslüman olarak huzurunuza gelmek istiyor. Size getirsem onu bağışlar ve eman verir misiniz? Sevgi, merhamet ve şefkat peygamberi gülüm hiç tereddüt etmedi. Kaab'a kızmasının sebebi şiirleriyle Müslümanları üzdüğü içindi. Tevbe edince bu üzüntü ortadan kalkacak, dolayısıyla Kaab ile bir meselesi de kalmayacaktı. Evet, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Herkes şaşkın ona baktılar. İçlerinden Resulullah'ın elini tutup bırakmayan bu adam da kim ola diye sordukları hallerinden anlaşılıyordu. Ama onu gülüm sordu. Kimsin sen? Eli elindeydi, sıcaklığını duyuyordu. Yüzünde merhamet vardı. Böyle bir çehre kendisine bir kötülük yapmazdı. Fısıldadı. Ey Allah'ın elçisi, Kaab benim. Sesi duyulmuştu. Birkaç hançer aynı anda kınından sıyrılıverdi. Dört bir yandan haykırışlar vardı. Ya Resulullah, izin ver şu Allah düşmanının boynunu vurayım. Gülüm eliyle herkesi yatıştırıp onu kabul etti. Bırakınız onu. O pişman olarak gelmiştir ve yüzünü hakka dönmüştür. Artık eskisi gibi değil. Kabın zehir kusan dilini koparmak isteyenler ağzından bal damladığını görünce hayrete düştüler. Bir şey nefisle istenince kolay olmuyor ama gönülden istenince hiç gecikmiyordu. Vakti gelmişti. Suad'ın ayrılığı yetmiyormuş gibi diye başladı şiirine. Ben de herkes gibi dünkü şiiri yeniden dinleyecek olmanın heyecanını duydum. Lakin Kaap ikinci beyti hatırlayamadı bir türlü. Olamazdı. Allah'ın elçisinin huzurunda anlatılacak onca konu, söylenecek onca kafiye varken dili tutulmak Kaap'a yakışmazdı. Hatırlamak için kendini hiç zorlamadı ve o anda içinden gelen her şeyi yeniden anlattı. Yine 59 beyt halinde ama bu sefer tam 10 beytte gülümü anarak. Şiir yine su gibi aktı. Gülümün mescidinde bulunan herkes kasidedeki ihtişamdan mest, gönülleri lezzet üstüne lezzet kapladı. Müminlerin efendisi ilk kez bu kadar hasbi ve bu kadar sahici mısralarla övülüyordu. Şiir baştan sona samimiyetti. Herkes inandı ki Kaap gerçek bir mümin olmuş, gülüme ta yürekten iman etmişti. O anda nazmedip yüksek perdeden söylediği beyitlerin neredeyse tamamı yıldız yıldız parlıyordu. Resulullah'ın beni uyardığı haber verildi bana. Oysa af umulur elçinin nezdinde. Mahkum etme beni söz taşıyıcılarının sözleriyle. Suç işlemediğim halde çok olsa da hakkımda dedikodular. Şimdi öyle bir makamda bulunuyorum ki ben, burada görüp işittiklerimi bir fil görüp işitseydi titrerdi muhakkak. Yüce Peygamber'e karşı hiçbir itirazda bulunmadan uzatıyorum sağ elimi onun adaletli eline. Gayrı söz onundur. Gerçekten kendisiyle aydınlanılan bir nurdur Peygamber. Ve Allah'ın kınından çekilmiş bir kılıcıdır o, yeryüzündeki kötülükleri yok etmek için. Gülüm şiirin burasına gelindiğinde Kaap'ın elini bıraktı ve üzerinde bulunan Yemen dokuması bürdesini çıkarıp onun sırtına koydu. Bu takdir edişten sonra arkadaşları o şiire bürde kasidesi dediler. Kaap Gülüm'ün hediyesi olan bu hırkayı ömrü boyunca sakladı, korudu ve her zaman ve her yerde onunla iftihar etti. Yıllar sonra Muaviye 10 bin dirhem vererek onu almak istediğinde de cevabını pek beğenmiştim. Resulullah'ın hırkasını giyme hususunda kimseyi nefsime tercih etmem. 39. ayrımın sonu, sayfa 549.